Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda Hazreti Yusuf kıssasını anlatıyorduk. Hazreti Yusuf, kardeşleri tarafından gadre uğramış, kötülüğe uğramış. Onların kulaklarına, gönüllerine fısıldayan şeytan, kıskançlık ateşini alevlendirerek babaları Yakup'un himayesinden Yusuf'u almalarını ve onu bir kuyuya atarak canına kastetmelerini öğütlemişti. Onların düşüncesine göre bu sayede Hazreti Yakup'un Yusuf'a olan sevgisi, muhabbeti kendilerine kalmış olacaktı. Babaları eskisinden daha fazla artık kendileriyle beraber olacak, muhabbetini daha çok onlara tahsis edecekti. Böyle düşünüyorlardı. Fakat umdukları gibi olmadı. Hazreti Yusuf'un gömleğini çıkartıp bir kana bulamışlar. Sonra da ağlayıp sızlayıp babalarına gelerek durumu anlatmışlardı. Babaları da onların yaptığı işin ne kadar feci bir iş olduğunu kendilerine hissettirecek sözler söylemiş. Fakat onları kınamadan, herhangi bir cezaya başvurmadan, "Şimdi bana sabrı cemil düşer, güzelce kaderime teslim olmak düşer" diyerek Allah'ın takdirine boyun eğmişti. Şimdi sabrı cemil hususunda birkaç cümle daha söyleyelim, sonra devam edelim. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yakup'un dilinden şöyle bir niyaz, şöyle bir halini, durumunu anlatan ifade vardır. Kale inneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum dedi. Bu şüphesiz kolay bir şey değildir. Allah dostlarından bazıları da yaşamış oldukları sıkıntıları, buhranları, imtihanları başka bir insana anlatmayı çok hoş görmemişlerdir. Niye böyle yaptıklarını sorduklarında da "ben beni yaratanı, yarattıklarına mı şikayet edeyim" diye kendi durumlarını ifade etmişlerdir. Ama insanın bu şekilde hüznünü içine gömmesi, halini, şikayetini sadece Allah'a arz etmesi gerçekten çok zor bir durumdur. Pek çok insanın takat getiremeyeceği bir durumdur. Büyük bir haldir. Çünkü netice itibariyle problemi var eden, içine düştüğümüz sıkıntıyı bilen ve bunu çözebilecek tek varlık Allah-u Teala'dır. Bunu bizim gibi aciz, güçsüz, önünü sonunu bilmeden bu meseleyi çözemeyecek olan pek çok varlığa halimizi arz etmek aslında beyhude bir uğraştır. İnsanın sadece gönlünü ferahlatmasıdır. Fakat gerçekten Allah'a tam teslim olan insan halini, şikayetini Allah'a arz edince Allah onun kalbine ayrı bir huzur, ayrı bir sekinet indirmektedir. İnsanlara muhtaç olmadığı için Allah ona ummadığı, beklemediği yerlerden çıkış kapıları ihsan etmektedir. Yine hatırlarsanız Hazreti İbrahim kıssasını anlatırken Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı esnada Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine geldiğini, bir isteği olup olmadığını sorduğunu söylemiştim. O zaman da Hazreti İbrahim Cebrail'e "benim buraya ateşe düştüğümü Allah biliyor mu?" diye sormuş. Cebrail Aleyhisselam "evet biliyor, beni onun için gönderdi" deyince "benim durumumu bilen Allah bana şüphesiz çıkış yolunu da gösterecektir" diyerek "sana ihtiyacım yok. Ben beni yaratana ancak halimi arz ederim" diyerek Cebrail'i bile aradan çıkartmıştı. Allah'a olan bu teslimiyeti sebebiyle de kendisine Allah tarafından Halilim yani dostum unvanı verilmişti. Dolayısıyla bizim ufak tefek meseleleri dedikodu kabilinden veya işte şikayetvari bir şekilde etrafımıza anlatmamız, çözüm yolu bulamayacak kendilerinin de aslında aciz kaldığı konularda onlara durumumuzu uzun uzun hikaye etmemizin bir manası yok. Bu sadece Allah'a olan teslimiyetimizi gölgelemiş olur. Bu yüzden halimizi Allah'a arz etmek en temiz çıkış yoludur. En doğru çıkış yoludur. Yine halk arasında bir ifade var. Padişahlar evlatlarına tahtını hazırlar da bahtını hazırlayamazlar diye. Hazreti Yakup Aleyhisselam da oğlu Yusuf'u himaye babından bir insan olarak belki pek çok şeyi yaptı. Yedirdi, içirdi, ahlakına, terbiyesine ihtimam gösterdi. Fakat baht dediğimiz kader onu belli bir yere sevk edeceği zaman artık peygamber bile olsa ondan başka bir hareket çıkması, gücünün daha ötesine yetmesi söz konusu olamaz. Burada bir husus daha var. İleride Hazreti Yakup kıssasına, Hazreti Yusuf kıssasına devam ederken geleceğiz ama kısaca onda da temas etmekte fayda var. Burada Hazreti Yakup'un evlatlarını gönderdiği, onların orman kenarında piknik yaptıkları mıntıka aslında evlerine çok çok uzak olan bir yer değildi. Bu yakındaki, civardaki kuyudan, Hazreti Yusuf'un orada tek başına kalışından haberdar değildi. Yine kıssanın ilerleyen safhalarında Hazreti Yusuf kendi gömleğini yaklaşık 40 yıl sonra kardeşleriyle Mısır'dan gönderdiğinde Hazreti Yakup Aleyhisselam bu gömleğin kokusunu yüzlerce kilometre öteden almıştı. Yani bir peygamber ki dibindeki kuyudan evladının halinden haberdar değil ama yüzlerce kilometre öteden onun kokusunu, evladının gömleğinin kokusunu duyabiliyor. Bu bize şunu da gösteriyor. Allah sevdiği kullarına bazen öyle imkanlar, öyle fırsatlar verir ki adeta gözlerindeki perde kalkar, kilometrelerce öteyi görürler, binlerce kilometre öteden haberdar olurlar, koku alırlar, giderler gelirler. Ama bazen de gözlerine aynı bizim sahip olduğumuz gibi gaflet perdesi koyuverir, dibindeki şeyden haberdar olmaz. Yine Hazreti Yakup bir melek veya insanüstü bir varlık değil. Aynı çatının altında evlatlarının duygularını, düşüncelerini, planlarını göremiyor, bilemiyor. Bu da insan olarak bizim önümüzde önemli bir örnektir. Peygamberler ne kadar kutsi vazifeye sahip olsalar da netice itibariyle insandırlar. Zahire, dış görünüşe bakarak insanlara davranırlar. Niyetlerini okumaya çalışmazlar insanların. Ve Allah önlerindeki perdeyi kaldırmadığı müddetçe de onlar da bizim gibi gayb hakkında, görünmeyen haller hakkında bilgi sahibi değillerdir. Fakat o gayb perdesi aralanınca aynı Peygamber Efendimiz gibi binlerce kilometre öteden ya da yüzlerce, binlerce yıl öteden haberdar edebilir insanları. İşte mesela Peygamber Efendimiz Mute Savaşı yapılırken 1000 kilometreye yakın Suriye sınırlarında bir mıntıkada an be an adeta canlı yayından izler gibi savaşın safahatını, ashabını anlatmaktaydı. Şimdi şu kumandan oldu, yanında şu oldu, bu oldu diye. Fakat bazen de insan olarak çok yakınındaki hadiselerden Peygamber Efendimiz bile haberdar olamamıştır. İnşallah programlarımız devam ederse peygamberler silsilesi bittikten sonra Peygamber Efendimizin de hayatından inşallah anlatmaya çalışacağız. O esnada daha uzun uzun ifade ederiz ama Mesela Peygamber Efendimiz'e can evinden vuran Hazreti Ayşe'nin iffeti hakkında iftiralar atıldığı esnada o da gaybı bilmeyen bir insan olarak sadece sağdan soldan topladığı bilgilerle bir kanaate varmaya çalışmıştı. Allah'tan vahiy gelmeyince, Allah onun gözündeki kulağındaki perdeleri kaldırmayınca o da bizim gibi bir insan olarak hayatını sürmeye devam etmiştir. Ve yaklaşık bir aya yakın bir müddet Hazreti Ayşe hakkında iftira atıldığı halde kendi evi, kendi hanesi, kendi namusu hakkında iftira atıldığı halde aciz kalmıştır Peygamber Efendimiz. İşte bu da peygamberlerin çok büyük badirelerle karşılaştıkları anlarda bile bir insan olarak güçlerinin ne kadar kifayetsiz olduğunu hem onların şahsına hem de diğer insanlara göstermek içindir. Onların şahsına bu aziyet hissettirilir ki bir takım manevi alemlere, melekut alemine giriş çıkışları, meleklerle veya bir takım sırlarla muhatap olmaları onları gurura, kibre kaptırmasın. Allah katında sadece bir kul olduklarının farkında olsunlar diye bu onları bir ilahi terbiyedir. Onları eğitir. Aynı zamanda insanları da eğitir. İnsanlara adeta şu mesaj verilir. Evet, peygamberler vahiy alırlar. Allah-u Teala ile meleklerle görüşürler belki. Ama bu onların kutsi varlıklar olduğunu göstermez. İlahi varlıklar olduğunu, bir ilah olduklarını, bir tanrı olduklarını göstermez. Onlar da netice itibariyle yiyip içen, sizin gibi ihtiyaçları olan, sizin gibi belli sınırlar içinde yaşayan kullardır. Nihai kudret, nihai otorite, sonsuz güç sadece ve sadece Allah'a aittir. Allah dışındaki bütün varlıklar, peygamber de olsa, melek de olsa, Cebrail gibi büyük melek de olsa sadece Allah'ın emrini yerine getirmekle görevli, vazifeli birer kuldan ibarettir. O yüzden bizim Müslümanlar olarak, ehli sünnet olarak peygamberlerin masumiyetlerini yani günahsızlıklarını kabul ederiz. Fakat onları ilahi bir mertebeye çıkartmak, onların her şeyi belirleyen, dini esasları belirleyen, şeriat koyan insanlar olduğunu, Allah'ın üzerinde haşa veya Allah'a eşdeğer varlıklarının olduğunu düşünmek, inanmak bizim inançlarımıza ters düşer. Bu da bize Kur'an-ı Kerim'de öğretilen bir ahlaktır. Peygamberlere bakış tarzıdır. Sonuç itibariyle Hazreti Yakup dibindeki kuyudan Hazreti Yusuf'un oradaki halinden habersizdi. O sadece aldığı işaretlerle Hazreti Yusuf'un ileride büyük bir insan, bir peygamber olacağını ve hali hazırda da yaşamakta olduğunu biliyordu, hissediyordu ama bu kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama sordular. Yakup'un Yusuf'a olan hicranı ne dereceye varmıştı? Yani ona olan hasreti, ona olan iştiyakı, özlemi ne dereceye varmıştı? Cebrail aleyhisselam da şöyle cevap verdi. Evladını kaybeden 70 annenin toplam hicranına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o halde onun sevabı ne kadardır diye tekrar sordu. Cebrail aleyhisselam 100 şehit sevabıdır. Çünkü o Allah'a bir an bile suizan beslemedi diye cevap verdi. İşte bu sabır sabrı cemildir. Burada bir şey daha altını çizmekte fayda var. Hazreti Yakup'un gönlüne Allah sevgiyi, merhameti, şefkati koymuş ve kendisini bununla imtihan etmiş. Allah her insana farklı güzellikler, farklı özellikler vermiştir. Bu manada kimi insan bir makama hasret kalır, makamı sever. Kimi insan parayı sever, kimi insan kadını sever. Kimi insan aile sahibi olmayı, çocuk sahibi olmayı çok ister. Allah da herkesi içine koymuş olduğu bu tohumlarla, bu potansiyel imtihan sebepleriyle yoklar. Yani daha açık, daha net ifadelerle söyleyecek olursak, bir insan eğer makama karşı ihtiraslıysa, ailesi varmış yokmuş onun için hiçbir değer ifade etmiyorsa, onun öncelikli imtihanı ailesiyle değildir. Onun öncelikli imtihanı şehvetle değildir. Onun bam teli neyse Allah-u Teala kendisini onunla imtihan eder. Ve o imtihan şiddetinde ne kadar sabır gösterirse, ne kadar itidalden, dengeden sürçmezse, ayağını kaydırmazsa, Allah'a kulluğunu unutmazsa o kadar başarılı olur. Allah öyle büyük, öyle yüce bir yaratıcıdır ki her insanı ayrı ayrı fiziki olarak yarattığı gibi her an kare kare, an an onu tekrar tekrar var ettiği gibi iç dünyalarını da yaratmakta ve idare etmektedir. İnsanların psikolojileri her an yaşadığı hadiselerle devamlı değişiklik göstermekte ve bazı imtihanlar aynı ailede yaşayan insanlardan bazılarına çok kolay gelirken bazılarına çok zor gelmektedir. Mesela bir trafik kazası olduğunu düşünelim. Bu bir baba için belki rahatça üzerinden geçilebilecek bir imtihanken bir anne, bir evlat bu imtihanda bocalayıp durmaktadır. O zaman o babanın imtihanı trafik kazası değildir. O babaya hangi imtihan zor gelecekse Allah-u Teala onun fıtratına, duygularına, fikriyatına uygun özel bir imtihandan geçirir. Ve ibretlidir ki her insan nasıl özel yaratılmışsa Allah tarafından yine özel imtihana tabi tutulur ve o özel imtihanını, şahsi imtihanını geçebilen insanlar ancak ahirette yüz akıyla çıkabilirler. A şahsının imtihanı B şahsına kolay gelir, B şahsının imtihanı A şahsına kolay gelir. Ama A şahsının imtihanı A için zordur, Allah da onu onunla imtihan eder. Ve kimin içine ne fıtratı koymuşsa Allah, hayatı boyunca karşılaştığı imtihanlarla onun gerçek yüzünü kendisine gösterir. Bu da kaderin başka bir sırrıdır. Her insan kendini tanıyarak ahirete gider. İçindekileri tanıyarak, duygularını, düşüncelerini tanıyarak, hatta bazen kendi karşılaştığı hadiselerle, kendi duygu ve düşüncelerine, iç duygularıyla yüzleştiği zaman kendini tanımaktan bile aciz kalır. Ya bugün bu tepkiyi ben mi gösterdim, şunu ben mi yaptım diye insan kendi içine, kendi potansiyeline yabancı bir şekilde yaşar. İşte nasıl Hazreti Adem şeytanla imtihan olurken içindeki ihtirası, sonsuz cennette yaşama duygusuyla karşılaşmışsa, Hazreti Yakup da Hazreti Yusuf'la imtihan olunca içindeki hicranı, hasreti, özlemi, sevgiyi keşfetmişti. Eğer Hazreti Yakup Hazreti Yusuf'un ayrılışıyla imtihan edilmemiş olsaydı, belki de ömrü boyunca bu hasret, bu şefkat duygusuyla hiçbir zaman yüzleşemeyecekti, karşı karşıya gelemeyecekti. İşte her insanın özelliği neyse imtihanda o ve netice itibariyle o imtihanda gösterdiği başarın kadar da Allah katında sevimli olacak veya Allah'tan uzaklaşmış olacak. Peygamberler bu manada içlerindeki duyguların ortaya çıktığı örnek hayatlar yaşamışlardır. Ve bütün peygamberlerin, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün peygamberlerin hülasası insanı ortaya koyar. Bu cümleyi noktalayalım. Bu cümleyle başlayacağız. İnşallah biraz daha üzerine konuşacağız. Şimdi kısa bir ara. Evet, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerin hayatının, insanlık için, insanların hayatı için ibret olduğunu söylemiştim. En son cümlemiz buydu. Gerçekten bir insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği her safhayla ilgili peygamberlerin hayatında ibretler vardır. Mesela zenginlik geçiren, zengin olan veya hayatının belli bir döneminde zengin olan insanlar Hazreti Süleyman'ın kulluğunu dikkate almalıdır. O zenginlik, varlık içinde nasıl bir kulluk yapmıştı? Fakirlik yaşayanlar, hastalıkla, musibetle boğuşan insanlar Hazreti Eyyub'un hayatını örnek almalı. İşte bu örnekte olduğu gibi Hazreti Yakub'u gibi evladını kaybeden, ondan haber alamayan, uzun müddet ondan ayrı kalan anne babalar Hazreti Yakub'un halini örnek almalılar. Hazreti Yusuf gibi babası var olduğu halde ondan uzak düşen ya da babasız büyüyen Peygamber Efendimiz gibi peygamberlerden de yetimler, öksüzler hayatına ders çıkarmalı, ibret çıkarmalı. Hazreti Nuh gibi, Hazreti Lut gibi hanımı dinden, diyanetten uzak olan insanlar istikametlerini değiştirmemeli. Yine Hazreti Nuh'un evladı gibi küfre dalmış bir çocuğa veya Hazreti Yakub'un evlatları gibi günah bataklığına düşen çocuklara karşı da insanların alacağı örnekler vardır peygamberlerin hayatında. Yine her bir peygamberin hayatı insanlığın topyekün bütününe gönderildiği gibi şahıs şahıs her insanın kendi iç dünyasına da hitap eden pek çok yönü vardır. Bu manada Kur'an-ı Kerim her an herkese konuşmaktadır. Dünya üzerinde yaşanan bunca hayat, bunca kader dönüp dolaşıp yine Kur'an-ı Kerim çerçevesinde kendine bir mana, bir yol, bir rehberlik bulabilir, bulmalıdır. Kur'an-ı Kerim 600 küsur sayfa, 30 cüz olmasına rağmen bütün insanlığı kuşatacak, 6 milyar, 7 milyar insanın hayatına ölçüler çıkarabilecek ve indirildiği günden kıyamete kadar bütün insanları ahlaken Allah'a yaklaştırabilecek mucize bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in icazının, insanları aciz bırakmasının en önemli yönlerinden bir tanesi de budur. Her devirde, her insana, her mekanda, her coğrafyadaki her insana hitap edilecek bir yönünün olmasıdır. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim gerek cahil, gerekse alim, gerek sıradan bir halk, gerekse ilimle meşgul olan insanlar içinde adeta bitip tükenmez bir hazine gibidir. Üzerinde ne kadar durulursa, ne kadar okunup düşünülürse her tabakadan insanın istifade edebileceği ibretler, hikmetler hazinesidir. Biz kaldığımız yerden kıssaya dönersek en son Hazreti Yusuf aleyhisselam kuyuya düşmüş. Orada Cebrail aleyhisselamın yardımıyla bir taşın üzerine çıkarak beklemeye başlamıştı. Bir rivayete göre birkaç saat, bir rivayete göre de 3 gün burada kalmıştı. Hazreti Cebrail cennetten getirdiği yiyeceklerle Hazreti Yusuf'u yedirmiş, içirmişti. O da büyük bir huzur ve haşyet içinde Allah'a zikir, kulluk yapmaya devam ediyordu. İşte bu esnada Hazreti Yusuf'un bulunduğu kuyuya yukarıdan bir kova sarktı. Hazreti Yusuf kovaya tutundu ve yukarıya çıktı. Bu bir kervanın su almak için kuyu başına gelen sucularının aşağıya sarkıtmış olduğu kovaydı. Şimdi bu anı Kur'an-ı Kerim dilinden şöyle nakledelim. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka kovasını sarkıttı. Yusuf'u görünce, "Aa, müjde müjde, işte bir genç," dedi. Onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu. Nihayet Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet vermiyorlardı. Evet, burada sebepler alemi dediğimiz alem içinde yaşıyoruz. Yani Allah bu dünyada bazen mucizeler göstererek, bir takım olağanüstü hadiseler göstererek insanları ikaz eder. Aslında yaşadığımız her olay, her varlık incelendiğinde başlı başına bir mucizedir. Fakat biz bunu göre göre gözümüzde sıradanlaştırırız. Yani insanın soluk alıp vermesi başlı başına bir mucizedir. Topraktan beslenmesi, ölü şeyler yiyerek canlı olarak devam etmesi bir mucizedir. Güneşin her gün aynı saatte, aynı saniyede doğması, hatta o zamana göre, güneşin düzenli doğuşuna göre yıllar öncesinden takvimler belirlenmesi, saniyelerin, saatlerin buna göre belirlenmesi başlı başına büyük bir mucizedir. Fakat Allah bu dünyayı sebeplere göre yaratmıştır. Burada da Hazreti Yusuf kuyudayken Allah onu istese Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla suyun içinden kurtardığı gibi kuyunun dışına da çıkarttırırdı. Ve o da yürüyerek veya başka şekillerde daha farklı yerlere ulaşıp güven içinde olabilirdi. Fakat Hazreti Yusuf'un bu şekilde kuyudan çıkartılması bir kafilenin gelişine bağlanmıştır, bir sebebe bağlanmıştır. Neyse, o kafile gelir, bir kovayla Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkartır ve onu gizlerler. Derler ki bunu kimse görmesin, belki bunun sahibi, yakını, dostu, akrabası yakınlardadır. Bizden almaya kalkar, biz buna sahiplenelim, bunu götürelim. Nasıl olsa bedavaya geldi, biz de uygun bir fiyata satarak kâr edelim, havadan para kazanalım. Burada bir şeyi de belirtmekte fayda var. Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, birkaç paraya sattılar ifadesi geçiyor. İnsan genel olarak böyledir. Bu insanın psikolojisinde vardır. Emek sarf etmediği, kolayca kavuştuğu şeyleri kolayca harcar. O yüzden miras yedi diye bir tabir çıkmıştır. İnsanlar meşakkat sarf etmeden, kendisi çaba harcamadan eline geçen miras parasının kıymetini çoğunlukla bilemezler. Çünkü bir çile çekmemiştir ona kavuşmak için. Babası veya annesi, bir yakını vefat edince adeta havadan para gelmiştir. İşte o havadan gelen para da genelde havaya gider. Aynı şekilde piyango vesaire şeklinde gelen paralar da çoğunlukla bu şekilde hovardaca, hoyratça harcanır. Belki onun yüzde birini, milyonda birini insan alın teri dökerek kazanmış olsa bin türlü hesabını, kitabını yapar, korumaya çalışır, arttırmaya çalışır. Fakat bir anda elinde çokça para bulunca ne yapacağını, nasıl sarf edeceğini bilemez. Ve zaten gayrimeşru bir para olduğu için çoğunlukla da gayrimeşru yerlerde sarf edilir gider. Burada da Hazreti Yusuf bila bedel, yani ücretsizce kervana mal olduğu için onlar da Mısır'a gittiklerinde bir bedel karşılığında, yüksek bir bedel karşılığında değil de ucuz bir paraya satmışlardı. Birinci mesele bu. İkinci mesele, burada Hazreti Yusuf'un kendi içinde bir imtihanı vardır. Hazreti Yusuf sureta, zahir güzelliğine, dış görünüş güzelliğine sahip bir insandı. Bu da ileride onun kibre düşmesine, gururlanmasına vesile olabilirdi. İnsanlar onu küçücükken bu şekilde izbe bir yerden bulup ucuz bir fiyata satınca, kardeşleri bile onu dışlayınca, Hazreti Yusuf'un gönlünde ileride belirmesi gereken, belirmesi muhtemel olan kibir, gurur, benlik de Allah tarafından bu şekilde terbiye edilmişti, yontulmuştu. Daha önce anlatmıştım ama çok güzel bir örnek, onun için tekrar anlatacağım. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan Bilal-i Habeşi ile mescitten evine dönerken çocuklar etrafını çevirirler ve sen artık bizim esirimizsin derler. El ele birbirlerini tutarlar, Peygamberimizin etrafında halka yaparlar. Şimdi bizden kendini satın al derler. Peygamberimiz üstüne bakar, bir şey bulamaz onlara verecek. Bilal'e der ki, git bizim eve uğra, evde ne varsa çocukların gönlünü yapacak, onu al getir der. Hazreti Bilal, Peygamberimizin hanesine gittiğinde, Hazreti Ayşe annemize durumu anlatır. O da tebessüm ederek, evde bulabildiği şeylere bakar, 5-6 tane ceviz bulur. Bilal-i Habeşi'ye verir, bunları Peygamberimize götür der. Bilal-i Habeşi ellerinde o 3-5 tane cevizle Peygamberimize gelir. Peygamberimiz cevizleri alır, çocuklara gösterir. Beni serbest bırakmanız için, azat etmeniz için bu cevizler yeter mi diye sorar. Çocuklar havadan geldiği için bu cevizleri kabul ederler. Tamam derler, sen artık bizim esirimiz değilsin, seni serbest bıraktık derler. Burada Peygamberimizin ifadesi çok ibretlidir. Der ki, kardeşim Yusuf da böyle ucuz bir fiyata satılmıştı der. Burada Hazreti Peygamber'in, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklara olan sevgisini, merhametini, onlarla olan şakalaşmasını, onların seviyesine inmesini anlatmıyorum. Ama buradaki ifade şunu gösteriyor ki, Peygamberimiz de Hazreti Yusuf'un bu halinden, onun ucuza satılmasından muzdarip. Ama işte bunun da bir imtihan sebebi var. Diğer taraftan satan kimseler ona pek kıymet vermiyorlardı İfadesi geçiyor ayet-i kerimenin sonunda. Onda da şu hikmeti çıkartmak mümkün. İnsanlar genel itibariyle gözden ibarettir. Dış görünüşe takılırlar. İnsanların değerini, gerçek değerini ancak içine nüfuz etme imkanı olan, ahlakını, seviyesini, dinini bilen insanlar anlayabilir. Sonuçta hepimiz birkaç damla kandan, birkaç damla sudan ibaretiz. Fiziki olarak birimizi diğerimizden üstün kılacak çok nadir farklılıklar var. Kervancılar da burada Hazreti Yusuf'un sadece bedeni özelliklerine baktılar. O güçlü, kuvvetli, iri yarı bir adam değildi ki pahalıya satsınlar. O çok büyük paralarla temin etmedikleri bir şey değildi ki yine pahalıya satsınlar. Ucuza gelmişti, hiç parasına gelmişti. Onun için de ucuza verildi, çocuk olduğu için ucuza verildi ve tamamen kabukta kaldılar. Bu yüzden biz insanlar olarak eğer muhatabımızın sadece dış görünüşüne bakarak hüküm verirsek çoğunlukla kaybederiz. Nasıl sarraf altının kıymetini bilirse, değerini bilirse biz de insanların iç dünyasına, kalbine, ahlakına, şahsiyetine bakarak değer vermeliyiz. Yoksa sadece zahirine bakarak verdiğimiz kararlar çoğunlukla yanıltıcı olur. Öyle şan şöhret sahibi, makam mevki sahibi insanlar vardır ki içleri boştur. Öyle izbelerde yaşayan, insanlardan uzakta bulunan, kimsenin dönüp bakmadığı, değer vermediği insanlar vardır ki Allah katında duası müstecaptır. Bir niyazıyla pek çok şey değişebilir hayatta. O yüzden sadece ve sadece surete takılıp kalmamalı, içi harabe olmayan, içi hazine dolu viranelere yönelmeliyiz. Bu manada insanların dua alacağı yerler genelde insanların terk ettiği mekanlarda bulunan insanlardır. Yani yaşlılar, hastalar, yetimler, öksüzler, kimsesizler, bunlar dış görünüş itibariyle kimsenin değer vermediği, hor hakir gördüğü, ya buna iyilik yapsam ne olur dediği kimselerdir. Fakat asıl cevher, asıl dua hazinesi bunlardadır. Bunların farkına varmak, onları değerlendirmek, onlardan istifade etmek bize asıl kazandıracak olan, hem dünyamızı hem de ahiretimizi imar edecek olan, Allah'ın rızasını kazandıracak olanlar da bunlardır. Evet, Hazreti Yusuf bir gün aynada kendi suretine bakarak güzelliğini seyretmiş ve eğer köle olup satılsaydım bana paha biçilemezdi, çok para ederdim herhalde demişti. Böyle bir rivayet nakledilir. İşte köle pazarında onun düşük ücretle satılması da onun içindeki bu benlik, bu gurur duygusunun vakitlice köreltilmesinden ibarettir. Allah-u Teala da insanların zahirine, dış görünüşüne bakmaz. Onların iç hallerine, niyetlerine, kalplerinin durumuna bakar. Bu manada bir hadis-i şerifte şöyle nakledilmiştir. Allah Teala sizin bedenlerinize ve suretlerinize değil, kalplerinize nazar eder. Bir başka hadis-i şerifte de kalplerinize ve amellerinize bakar. Evet, bunun dışında yeni bir konuya giriyoruz ama çok kısaca birkaç cümle daha söyleyelim, orada kalalım. Yusuf suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle. Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir hanımına, ona güzel bak, belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz dedi. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık, ona imkan verdik ve bu cümleden olarak ona rüyaların tabirini öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı satın alan köle taciri daha sonra onu Mısır'ın Maliye Bakanı'na sattı. Çünkü Maliye Bakanı Hazreti Yusuf'un zeka ve kabiliyetini sezmiş, bu yüzden ileride kendisinden devlet işlerinde istifade edebileceğini düşünmüştü. Ayrıca kendi çocukları olmadığı için onu evlat edinmeyi de arzu etmişti. Mısır Azizi'nin Yusuf'u satın aldığı ifadesi, onun kıymetsiz bir fiyata satıldıktan sonra yüksek bir pahaya da satıldığına işaret etmektedir. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ı ilk satın alan adam, onu süsleyip satılığa çıkardığında müzayede 3 gün sürmüştü. Sonunda Yusuf'u ağırlığınca misk, ağırlığınca inci, ağırlığınca altın, ağırlığınca gümüş ve ağırlığınca ipek karşılığında Mısır Azizi satın almıştı. Bu şunu da gösteriyor. İnsanın değerini gerçekten hakiki manasıyla insan olanlar bilir. Yoksa onu sadece dış görünüş itibariyle görüp değerlendirenler kabuğa takılıp kalırlar. Zahir de insanı genel itibariyle aldatır. Çünkü nice güzel insan vardır ki görünüş olarak sureta, ahlaken çirkindir. Yine nice zayıf karakterli insan vardır ki kılık kıyafetle süslenmekle kendisine bir meziyet geleceğini zanneder. Mevlana'nın ifadesiyle nice insanlar gördüm ki, büyük insanlar gördüm ki üzerinde kıyafet yoktu. Nice güzel kıyafet insanlar gördüm ki içlerinde insan yoktu. Evet, bu da maalesef hayatın bir cilvesi. Rabbim sadece surete takılı kalmayan, insanların iç yüzlerini de gerçek şekillerini de gören, buna göre insanlara yaklaşan veya onlardan uzaklaşan hususi kullarından eylesin. Bizi zatını bilen, o şuurda olan, rızasını kazanma yolunda dünya mektebini başarıyla bitiren kullarından eylesin. Gelecek hafta Hazreti Yusuf'un Mısır'daki hayatı üzerinde konuşmak üzere. Görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun muhterem dinleyiciler.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.